Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا.
صدق الله العلي العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1402, Hicri Kameri 15 Rebiül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 1 Ekim 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Faliver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası özel programı ve dinleyicilerle baş başa programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerini özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
BRICS grubu arasında BRICS Pay sistemi SWIFT'in yerini alıyor. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarına tebrik mesajı yayımladı. İran Sağlık Bakanı, ileri nanoteknolojik ilaçların üretiminde başarılı olduklarını ifade etti. İran'ın Şerif Teknik Üniversitesi, dünya sıralamasında İran'ın en iyi üniversitesi oldu. Iraklı yetkili, İran sınırında 20'den fazla terör yuvasının imha edildiğini belirtti. Türkiye Eylül ayında Kuzey Irak'a 27 kez saldırdı. Ve işgal altındaki Kudüs'te bir yerleşimci bıçakla yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS grubu arasında BRICS Pay sisteminin SWIFT'in yerini aldığını söyledi. BRICS parlamenter Asamblesi toplantısına işaret eden Muhammed Bakır Galibaf şunlar söyledi. BRICS'te atılan önemli adımlardan biri de elektronik bankacılık iletişim sisteminin SWIFT'in yerini alması ve BRICS üyesi olan ülkelerin bu sistemle çalışabilmesidir. BRICS üyesi ülkeler ve isteyen diğer ülkelerin bu elektronik bankalar arası sistemi kullanabileceğine vurgu yapan Galibaf, ülkenin toplam ticaret hacminin %30'unun Çin, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerle olduğunu, İran'ın bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. BRICS 1990'ların ortalarında Amerika'nın tek taraflılığının zirveye ulaştığı dönemde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşan yükselen ekonomik güçlerin liderliğindeki bir grubun ismidir. BRICS'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. toplantısında İran'ın bu önemli ve güçlü uluslararası gruba üyeliği kabul edildi.
İran Dışişleri Bakanı, dünya Müslümanlarını ve İslam ülkelerindeki mevkitaşlarına Vahdet Haftası'nı tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Vahdet Haftası münasebetiyle kişisel sayfasında şunları yazdı. İmam Hümeyni'nin Vahdet Haftası'nı isimlendirme girişimi, Müslümanların dayanışması ve İslam devletlerinin en yüksek insani değerlere ve beşeri saadete ulaşmaları için yakınlaşması tutumuna dayanmaktadır. Ehl-i Sünnet Müslümanları Rebiül Evvel ayının 12'sini ve Şii Müslümanlar ise bu ayın 17'sini İslam peygamberinin kutlu veladet günü olarak kabul ederler. İslam dünyasında vahdet ve beraberliğin müjdecilerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni bu meseleyi İslam mezheplerini birleştirmek ve yakınlaştırmak için kullanmış ve bu iki tarih arasındaki süreyi Vahdet Haftası olarak adlandırmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın kadın işlerinden sorumlu yardımcısı, İranlı kadınların dünyaya üçüncü bir kadın modelini tanıttığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ensiye Haz Ali, Meşhed'de Kadınlar Aydınlatıyor başlıklı Horşit Festivali'nin sonunda İran sanat ve bilimin çeşitli alanlarında parlamış İran ve İslam medeniyetinin birleşiminde kadınların eserleri görülebilmektedir diye kaydetti. Haz Ali şunlar da ekledi. Batılı hükümetler İran'ın işlerine müdahale ederek egemenliğimize meydan okumaya çalıştı. Ama kadınlar ve erkeklerimiz buna izin vermedi. İranlı kadınlar dünyaya üçüncü bir kadın modelini tanıttı diyen İran Cumhurbaşkanı'nın kadın işlerinden sorumlu yardımcısı, üçüncü kadın modeli Batı ve Doğu'dan bağımsız modeldir. Üçüncü kadın modeline ve İslam İnkılabı söylemine göre kadının rolü tarih ve medeniyet yapıcı bir roldür ifadesine vurgu yaptı.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı ileri nanoteknolojik ilaçların üretimi alanında birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Behram Enullahi dün sabah Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Beşli Grup Üye Ülkelerin 27. uzman toplantısının açılış töreninde İran Press Haber Ajansı muhabirinin sorusuna yanıt olarak şunları söyledi. Diğer ülkelerle yapıcı ilişkiler kurabilmek için sağlık konusunu halklar ve hükümetler arasında ortak bir diplomasi olarak değerlendirdik. Şu ana kadar Afganistan, Pakistan, Irak, Dünya Sağlık Örgütü ve en son Tacikistan ülkelerini 3 kez ağırladık ve son toplantımızdaki gündemin ana odağını yerli ileri tıbbi ekipman ve ilaçlar oluşturuyor diyen Enullahi şunları da ekledi. Acımasız yaptırımlara rağmen İran ilaç ve ekipman üretiminde büyük ilerleme kaydetti ve şu anda ilaçların %99'u, gelişmiş ekipmanların ise %40'ı İran'da üretiliyor. İran Sağlık Bakanı konuşmasının devamında farklı ülkelere yaptığımız gezilerde İran üretimi ilaçlar tıbbi açıdan kaliteli bir ilaç olarak değerlendiriliyor ve biz de deneyimlerimizi G5 ülkelerine aktarmaya çalışıyoruz. Farklı ülkeler İran'ın tıbbi ve farmasötik ilerlemelerine şaşırıyorlar açıklamasında bulundu.
İran komşu ve Afrika ülkelerine her yıl yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kozmetik, hijyen ve deterjan ürünü ihraç ediyor. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Sağlık Ekonomisi Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Behirani cumartesi günü şunları söyledi. İran'ın bölgede kozmetik, hijyen ve deterjan ürünleri ihracatında iyi bir konuma sahip olması komşu ve Afrika ülkelerinin İran ürünlerine karşı oldukça alıcı olmaları ülkenin uluslararası alanda kabul edilebilirliğini ve kabiliyetini göstermektedir. Behirani şunları ekledi. Kozmetik, sağlık ürünler ve deterjanların hastalıkları önleme ve tedaviden önce gelme özelliğine sahiptir ve hükümetin önleme alanına daha fazla yatırım yapması gerekmektedir.
İran Gümrük Genel Başkanı Hicri Şemsi 1402 yılının ilk 6 ayında ülkenin dış ticaretinin 54 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. İran Gümrük Genel Başkanı Muhammed Rezvani Fer muhabirimize verdiği demecinde şunları belirtti. Bu yılın ilk 6 ayında 24,11 milyar dolar değerinde 68 milyon ton mal ihraç edildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında %29 artış gösteriyor. Rezvani Fer şunları kaydetti. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %11,6, ağırlık bazında ise %6,8 artışla 30,4 milyar dolar değerinde 17,6 milyon ton mal ithal edildi. Gümrük Genel Başkanı sözlerinin devamında İran'ın bu dönemdeki toplam dış ticareti yani toplam ithalat ve ihracatı değer bazında %5, ağırlık bazında ise %24 olmak üzere yaklaşık 85,3 milyon ton ağırlığı ile 54,6 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti dedi ve ekledi. Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan en büyük ihracat pazarları arasında yer alırken en büyük ithalat kaynakları ise Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Türkiye, Almanya ve Hindistan oldu.
İran Şerif Teknik Üniversitesi, Times Higher Education Enstitüsü tarafından dünya üniversiteleri sıralamasında İran'ın en iyi üniversitesi olarak seçildi. Times Higher Education Enstitüsü'nün 2024 yılında Dünya Üniversiteleri sıralaması yayımlandı. Times resmi sıralama portalına göre Bu sıralama 108 ülke ve bölgedeki 1904 üniversiteyi kapsıyor. Bu tablo bir akademik kurumun performansını, eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası perspektif olmak üzere 18 göstergeye dayalı olarak 5 alanda ölçmektedir. Öğrenciler, profesörler, hükümetler ve sektör uzmanlarının dünya çapında güvendiği 2024 sıralaması küresel yüksek öğrenimin nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu sıralamaya göre Şerif Teknik Üniversitesi, Emir Kebir Teknik Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi sırasıyla en yüksek sıralarda yer alıyor. Britanya'nın Oxford Üniversitesi de üst üste 8. kez bu sıralamanın zirvesinde yer almakta.
Cumartesi günü farklı ülkelerden şairler Tahran'ın kitap evinde Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi gününü anma münasebetiyle yazdıkları şiirleri okudular. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mevlana Edebiyat Toplantısı 8 Mer yani 30 Eylül günü Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi anma günü nedeniyle İran Kitap ve Edebiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Mevlana Edebiyat Toplantısı İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ile Radyo Televizyon Kurumu'nun Şiir, Müzik ve Marş Bürosu tarafından düzenlendi. Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi gününü anma töreni de bu gece Arjantin, İspanya, Afganistan, İran, Bosna Hersek, Pakistan, Tacikistan, Sırbistan, Irak, Kosova, Lüksemburg, Polonya, Hollanda ve Hindistan'dan şairlerin katılımı ile Radyo ve Televizyon Kurumu'nda düzenlenecektir. Bu törene katılan yabancı şairler Kiş Adası'na 2 günlük bir gezi de yapacaklar. İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi takviminde Hicri Şemsi 8 Mehr günü Mevlana'yı anma günü olarak kaydedilmiştir.
Irak Şiiler Koordinasyon Komitesi liderlerinden biri, Irak sınır şeridinde kapatılan bölücü teröristlerin yuvasının sayısının 20'ye ulaştığını, bunların silahsızlandırılması sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bağdat El-Yom haber portalının bildirdiğine göre, koordinasyon çerçevesi olarak bilinen Şiiler Koordinasyon Komitesi liderlerinden Türkiye'l Oteybi, dün öğleden sonra Irak ve İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında dağıtılan bölücü terör yuvasının sayısında artış olduğunu bildirdi. El-Uteybi şunları söyledi. Muhammed el-Sudani hükümeti gerginlik ve istikrarsızlığa neden olabilecek her türlü faaliyetin önlenmesi amacıyla Kürdistan bölgesinden sınır güvenliğine ilişkin İran'la ikili anlaşmayı hayata geçiriyor. El-Uteybi, Irak Anayasası'nın kendi topraklarında herhangi bir silahlı varlığın yasaklanması konusunda net olduğunu da dikkat çekti.
Irak Koordinasyon Çerçevesi'nin üst düzey bir üyesi, Türkiye'nin geçen Eylül ayında Irak topraklarına 27 kez bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Türkiye, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan ve PKK olarak bilinen Kürdistan İşçi Partisi terör örgütüyle mücadele etme bahanesiyle uzun süredir Irak'ın egemenliğini ihlal ederek Bağdat'ın uyarı ve protestolarına rağmen saldırılarına devam ediyor. El-Malume haber sitesinin bildirdiğine göre Irak Koordinasyon Çerçevesi'nin kıdemli üyesi Cabbar Ovde şunları söyledi. Türkiye askeri güçlerinin Irak topraklarındaki her türlü operasyonu, bu konuda öne sürülen mazeretler ne olursa olsun, egemenlik ve her türlü gelenek ve iyi komşuluğun ihlali anlamındadır ve sivil mağdurların ölümüne yol açan bir saldırıdır. Iraklı siyasetçi, Türk ordusunun Kuzey Irak'ı bombalamaya başlamasından bu yana en kanlı verilerin kaydedilmesinin endişe verici olduğunu ve iki ülke arasındaki gerilimi artıracağına işaretle şunları ekledi. Irak topraklarının bombalanmasını durdurmak ve Irak'ın Kürdistan bölgesinden Irak dışı tüm güçlerin çekilmesine çözüm bulmak amacıyla tüm ülke güçleri Türkiye'ye baskı yapacak bir pozisyon almalıdır.
Pek çok yerine getirilmeyen vaadin ardından Türkiye bir kez daha Ukrayna'da insansız hava aracı üretme vaadinde bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk İHA'sı Bayraktar'ın üretim şirketi bu İHA'ları Ukrayna'da üretme niyetini açıkladı. İHA üreticisi Baykar şirketi tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'da üretimi için 100 milyon dolar yatırım yapan şirket önümüzdeki 1,5 yıl içinde üretim için gerekli tesislerin inşaatını tamamlayacak ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bu haberi Kiev'de düzenlenen ilk Uluslararası Savunma Sanayi Forumunda Ukrayna'da İHA üretim tesislerinin inşaatının yanı sıra bu ülkede başka projeler de sürüyor diye kaydetti. Baykar Genel Müdürü söz konusu tesislerin inşaatında bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekerek, Baykar Ukrayna'da İHA üretiminde herhangi bir maddi menfaat aramıyor ve bu ülkeye destek olmak amacıyla Bayraktar İnşa projesini hayata geçiriyor iddiasında bulundu. Bilindiği üzere Bayraktar İHA'larının çeşitli çatışmalarda kullanılması, Türkiye'nin bu insansız hava aracının yeteneklerine ilişkin propagandasını sorgulanır hale getirdi.
Ve İbranice yayın yapan kaynaklar, işgal altındaki Kudüs'te bir yerleşimcinin bıçakla yaralandığını bildirdi. İRNA Haber Ajansı'nın belirttiğine göre İsrail Ordu Radyosu dün akşam işgal altındaki Kudüs'teki Basgat Zaif yerleşim yerinde bir yerleşimcinin bıçakla yaralandığını duyurdu. Çıkan haberlere göre yaralı Siyonist yerleşimcinin 30 yaşında bir erkek olduğu, olayın gizli yönlerin hala araştırıldığı belirtildi. Bu olayın bir direniş operasyonu olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığı gibi hiçbir Filistinli grup da bu eylemin sorumluluğunu üstlenmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi
sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Hicri Kameri 12 Rebiyul Evvel ve 17 Rebiyul Evvel tarihleri arasında Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu veladet yıl dönümü günleri İslam İnkılabı, İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından İslam dünyasında vahdet günleri olarak adlandırıldı. Biz de bu münasebetle ilgili İslami vahdet konusu etrafında uzman konumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi biliyorsunuz şimdi bu süreç ilan edildikten sonra rahmetli İmam Hümeyni tarafından İslami vahdetin çeşitli açılardan hem kavramsal olarak hem de özellikle Ehl-i Sünnet ile Şii Müslümanlar arasındaki o ortak değerlerin analizi hep gündeme geliyor bildiğiniz gibi. İslam'ın temelde her iki tarafında hiçbir ihtilafı olmadığı biliyoruz. Gündeme gelen iddialar her iki mezhebin arasında bir takım ihtilafları oluşturmaya çalışmakta. Özellikle bunu da ortak düşmanların yaptığını biliyoruz. Siz İslami vahdetin önemiyle ilgili ve ifade ettiğim bu ortak değerlerle ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz efendim?
O tür ki sizler zikrettiniz, yani temelde bu vahdet biraz böyle bir cür gelir. Yani bu o manayadır ki, vahdet iki tane başka şeylerin birbirine koşması anlamına bir miktar gelir, şayet okşar. Ve burada problem buradadır ki, təəssüflə sədələr, yani əsrlər boyu, bu məzhəblər arasında fərqlilikləri o qədər yoğunlaşdırıblar siyasi amaclar və siyasi ummalar əsasında, siyasi tələblər əsasında. Siz avam cəmaat, adi müsülmanlar, alim olmayanlar və bəzən az savadlı alimlər də hətta belə xəyal edirlər ki, güya bu məzhəblər arasında doğrudan da bəzi fərqliliklər var. Bəzən də bəzi uydurma şeylər yazıblar. İki tərəfdən bir-birlərinə necə deyirlər, xor baxırlar. Belə bölür ki, biri sünnidir, biri şiədir, biri ələvidir, o birisi ya zeydidir, bu birisi ya malikidir, bu hənəfidir, o həmbəlidir. Bunların İslam dünyasında təşkilatını döyür, sünnilər, sünni məzəblərin arasında da bəzən bu ixtilaflar qanlı fora səbəb olur. Amma əslinə baxanda, İslam özü İslamiyyəti necə tanıtdırır və bu əqidədə olanlar, əqidələr, bu məzhəbdə olanların əqidədi nə əsasındadır? Buna baxanda görülür ki, əsasən heç prinsipal, yəni usuli, təməldə bir fərqlilik və ixtilaf yoxdur. İslam müsəlmanların hamısı bütün məzhəblərdə deyirlər, hər kəs Allah Teala'nın vəhdaniyyətinə, birlik varlığına, yəni birliğinə. İkincisi, risalətin, İrsar-ı Rüsulun həqqaniyyətinə. İrsar-ı Rüsul yani nəyini Allah peyğəmbərləri göndərib, o peyğəmbərin əvvəli Hazreti Adəm, sonuncusu da Hazreti Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemdir. Hər kəs buna inansa, Allah'ın birliğinə, peyğəmbərin risalətinə və həm də hər kəs, üçüncüsü, ahirətin qətiyyətinə. Yani bu iki bu dünyadan başqa İnsanlar yenidən həyat sahibi olacaqlar və bu dünyada yaşadıqları və yaptıqlarına cavabqı olacaqlar. Bunları sorgulanacaqlar, nə iş gördülər, bu əsasda səzalandıracaqlar, cəzalandıracaqlar. Bunlar o ahirətdə bugünkü dünyanın sorgu sualını verəcəklər. Hər kim bu üç dənə şeyə inansa, Allaha, Peyğəmbərə və ahirətə, ki, buna deyirlər, usul-i din, dinin təməlləri, o müsəlmandır. Biz baxırıq müsəlman aləmində, bütün qruplar və məzhəblər hamısı bu işdən ya qayıldılar. Yəni, əsasən müsəlmanların hamısı əqidə baxımdan, inanc baxımdan hamısı eyni fikirdədirlər. İndi başqa məsələlərdə, misallarda, hamısı bir qibliyə inanır, hamısı bir kitaba inanır, Qur'anın tam olduğuna, tamam olduğuna, Qur'an müsəlmanların arasında, bütün məzhəblərin arasında eyni ayətlər, eyni sayda ayətlər, eyni tərtibdə ayətlərdir. Hamısı ona inanır. Qur'ana da inanırlar, ona da inanırlar. Bütün adabada 5 vədə namaz qılır, ona da inanır. Zəkat verəcək, ona da inanır. Həccə gedəcək, ona da inanır. Bunların yəni təməl ibadətlərdə də hətta eynidir. İndi, efendim, bu abdestdə su bu tərəfdən çöktü, o tərəfdən çöktü. Yaxı, bu nə fərqlidir ki, iki insanın qarşı-qarşıya qalmağında o səbəb ola. Billahin ki, nihayətən iki böyük qrup, yəni şiə məzhəblər və əhl-i sünnət məzhəblərinə baxanda, fərqlidirlər çox cüz'i, bu iki əhl-i sünnət mötəqiddir. Gəldi İrxumda. Bəli, Peyğəmbərimiz həm əhl-i sünnət, həm şiə inan eylər ki, Qədir Xumda Peyğəmbər Efendimiz buyurdu, hər kim mən onun molasıyam, o gündən Əli də onun molasıdır. Yaxşı, mola,
sünnülər deyirlər Moğla mənəvidir, şiələr deyirlər həm mənəvidir, həm də Peyğəmbər Efendimizin xəlifəsidir. Yaxşı, hər halda Həzrəti Əli Əleyhisselam xəlifə oldu. Alabisi birinci, dördüncü xəlifəliğində də kimi şübhəsi yox, şəkki yox. Hürmətində onun İslamda olan məqamında da şəkki şübhə yox. Amma bu iki rivayətlərdə sünnət baxımından əhl-i sünnət inanırlar ki, Peyğəmbər Efendimizin sünnəti, yəni onun dedici və yaptıqları müsəlmanlara hüccətdir. Şiələr də buna qayıldılar. İlla bir şey fərqləri var, o da budur ki, tüm bir başqa rivayət var ki, Peyğəmbərimiz buyurub, əhl-i beyt Qur'anla ayrılmayacaq qiyamətə qədər rivayətlərdə o rivayətlər ki, əhl-i beyt onu təyid edib, şiələr ona qayıldılar. Yəni, şiə qayıl olan rivayətlərin bütününə əhl-i sünnət qayıldı. Bu, ondan çıxır. Yaxşı, burada nə fərq oldu? Az bir ibadət, bir beş vədə namaz, bir oruc, bir həcc, bir zəkat, bir inanc, bir... Bəs burada bir fərq yoxdur, bir ixtilaf yoxdur. Bu ixtilaflar uydurmalardır. Tayfa-tayfa keçmişdə bu tayfalar, o birisi tayfanın bir-biri ilə yemək fərqi var, ən-ənə fərqi var, toy mərasim fərqi var, nəm-nəm-nə fərqi var, nə tərpər fərqi var. Bu bir yeməyə duzu-duzlu eləyək, o birisi onu şirin eləyək, o birisi turş eləyək. Yaxşı, bunları getirib məzhəbə satdırmaq biraz belə nəzərə gəlir ki, bu tayfa millətlər arasında hər kim bir məzhəbə qayıl olmaqları, keçmişdə olan ixtilafları çəkib sürüb gətirib bir miqdar məzhəbdə bunu yoğunlaşdırıblar. Və bu fərqlər burdan olub və cahil insanlar arasında da bundan su istifadə olunur. İndi odur ki, vəhdət əsasən ixtilafa yer yoxdur. Yəni, müsəlmanların ixtilaf eləməklərinə, bir-birlərinlə ayrı durmaqlarına zəmin yoxdur, şərait yoxdur, dəlil yoxdur. Başqa məzhəblərdə bu cürdür, məsələn, əhli kitab arasında hesab eləsək Məsihiyyətdə Məsihiyyət Həzrəti Məsihin Həzrəti İsa Aleyhisselamın dinində olan məzhəblər ki, bugünləri üç dənəsi böyücü üç dənədir, yəni katoliklər, ortodokslar və protestanlar, bunların bir aralarında çox fərqi var, inanc fərqləri var. Hala burada yeri yoxdur mən deyən bunların inanc fərqləri nədir, ibadət fərqləri nədir, yənənə fərqi nədir. Onların bir-birlərindən təməl fərqləri var. Ona görə o müsəlmanlar o cür deyirlər. Müsəlmanların bir-birindən fərqləri yoxdur. Nə ibadət, nə inancda, nə ibadətdə, nə mənasik dində. Odur ki, təbiidir müsəlmanlar bir-birləri ilə, bütün məzhəbə aid olanlar, bir-birləri ilə qardaş olmalıdırlar. İnnəməl müminunə ixvə. Bir zərurətdir, bir həqiqətdir, bir inanca, bir ibadətə, bir kitaba, bir qibliyə üst tutanların hamısı eyni qardaşdırlar və bir-birinlə qardaş olmalıdırlar. Pəs vəhdətin zərurəti burdan dayanır. Bundan əlavə, Həzrəti Peyğəmbər sələvatullahi və səlamuhu əleyh, ayə-i Qur'andır, deyək, təalu ilə kələmətin, səvaun beynəna və beynəkum. Başqa əhl-i kitab əhlinə deyək. Deyək, gəlin o şeyə ki, bizlə sizin arazda eynidir, onda heç olmasa bir olaq. Yəni, başqa dinlərə Peyğəmbər çağırış yapıq. Onlardan istəyir ki, deyək, təalu, gəlin o şeydə vəhdət eləyək ki, biz bir-birimizin arasında eynidir. Yəni, o zaman hamısı Allaha inanırdılar, o Peyğəmbər zamanımızda olan məzəblər, dinlər. Yəni, vəxti Peyğəmbər öz zamanında başqa hətta dinlərdə olanı vəhdətə çağırır. Nədir müsəlmanlar özləri bir-birilə vəhdətdə ola bilməz? Bəs bu da Peyğəmbər Əfəndimizin sünnəti əsasında müsəlmanlar bir-birləri ilə vəhdət olmaq, yəni bir olmaq. Yəni, bildilər bir-birləri ilə ixtilaf eləməyi, ixtilaf bir-birləri ilə fərqi qoymaq, qarşı durmaq, düzbəz olmaq, düşmən olmaq, bunlar dinə ziddirlər. Odur ki, vəhdət bir zərurətdir keçmişdə. Hər halda imkan yox idi din məzhəblər arası ixtilaflara da, necə deyərlər, onları alışdıranlar var idi, onlardan su istifadəyə var idi. Vəli İmam Xümeyni Allah rəhmət eləsin, dünya müsəlmanların bu vəhdətə çağırmaqla bugünkü imkanlar da var, bütün məzhəb, hər məzhəbə qayıl olanlar başqa məzhəblərin təməl etiqadlarına baxmalıdırlar. Ki nə deyəm, yalan uydurma casusların, İslam düşmənlərinin, səhyunların yazdıqları kitablar yox. Bəlkə doğru-doğru din alimlərinin, tanınmış, bilinmiş, isaləti olan din alimlərinin yazdığı kitablar məzhəblərin əsasına baxanda hamı baxa bilər, bugün araşdıra bilər, görər ki, müsəlmanlar eyni əqidədədirlər, eyni mənası cəməl eləyirlər və təbiidir ki, eyni yaşayışı da sürməlidirlər və bir-birləri ilə mənfəətləri də eyni olmalı.
Söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuşduq. İslam dünyasında vahdət gündəmi ilə ilgili bugünkü söhbətimizdə uzman konumuzun görüş və analizlərini dinlədiniz. Söhbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar ilə ilgili bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir təmzədə baş verə biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Mer 1402, Hicri Kameri 15 Rebiülevvel 1445 ve Miladi 1 Ekim 2023 Pazar. (Gülüyor) 27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Mer 1375'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin'i vefat etti. Hicri Şems'i 1283'te Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen A. Necef-i Hemedani lakaplı Ayetullah Seyyid Hüseyin Hemedani çocukken babasıyla birlikte Hemedan kentine gitti ve 21 yaşında eğitimini sürdürmek için Necef'teki ilmi havzasında Mirza-i Naini, Muhammed Hüseyin Garavi İsfani, Seyyid Hüseyin Batkubeyi ve Mirza Ali Gazi Tabatabayı gibi önde gelen hocalardan fıkıh, usul, kelam ve felsefe derslerini aldı. Bu din alime ilim ve fıkıhta o kadar ilgilendi ki iştihat derecesine vardı ve A. Necefi de o önde gelen alimin damadı olma şerefine kavuştu. Ayetullah Hemedani Necef'in büyük alimlerinden çok sayıda iştihat izni aldıktan sonra memleketine gitti ve Necef'te 22 yıl kaldıktan sonra Hemedan'da yerleşti. Ayetullah Hemedani aralarında 18 ciltlik Kur'an tefsirinde Envar, Dereşan, 6 ciltlik usullerin Dereşan, Usulü Kafi ve Maad ve Ruhsal Diriliş'in de bulunduğu pek çok eserlere kalem aldı. (33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Mer 1369'da Pakistanlı araştırmacı Seraj Munir vefat etti. Farsça ve İran'ın edebiyatı, kültürü ve felsefesinin Pakistan'da yayılması konusunda büyük hizmetlerde bulunan Seraj, İranlı Bilim Adamları adlı eserini yayınladı. Seraj Munir, Farsça Encümeni Müessesesinin Pakistan'da kurulmasının öncüsüydü ve bu encümenin güçlenmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin Lahur'daki kültürel ateşeleriyle geniş işbirliğinde bulundu. Miladi 1 Ekim ve Hicri Şems'i 9 Mer, Dünya Yaşlılar Günü'dür. 1 Ekim tarihinde babalar ve annelere saygı duyulması doğrultusunda Dünya Yaşlılar Günü olarak adlandırılmıştır. Yaşlılık tıpkı çocukluk ve gençlik gibi yaşamın evrelerinden biridir. Pek farkı, çocukluk ve gençlik enerji ve çabası ile doludur. Ancak yaşlılığa güçte azalma ve fiziksel aktivitelerde azalmakta birliktedir. 21. yüzyıldan önce ortalama yaşam süresi çok düşüktü. Ancak beslenme durumunun iyileşmesi, tıptaki büyük ilerlemeler ve sağlık düzeninin iyileşmesi ortalama yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur. Çoğu ülkede yaşlı insan sayısının giderek artması, hükümet yetkililerinden ve sosyal planlayıcıların bu konuya daha fazla dikkat etmelerine, onlar için daha uygun sosyal güvenlik düzenlemeleri oluşturmaya çalışmalarına neden olmuştur. İran'da İslam İnkılabı'nın yaşanmasından doğan gelişmeler ve İran toplumundaki kültürel gelenekler dışında yaşlılar özel bir öneme sahiptiler. İşte bu yüzden İran'da yaşlılar için her yıl özel merasimler düzenleniyor. ...151 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Rebiül Evvel 1294'te İran'ın çağdaş edip araştırmacı ve tarihçi Muhammed Kazmini dünyaya geldi. Gençliğinde edebiyat ve kelam bilimleriyle tanışan Kazmini, babası ve diğer edebiyatçılardan dersler aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar:
dövizde faiz etkisi sürüyor.
Milli Gazete:
akaryakıta indirim sevinci kısa sürdü, dev zam kapıda.
Star:
Karadeniz'de yeni sondaj başladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 29 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "Türkiye'yi kaybettirmekten bezmediniz mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hukuksuzluk ve keyfiliğin hem millete hem de devlete zarar verdiğini görmek İstemeyen şimdiki idareciler ısrarla yanlışları savurmaya devam ediyor. Milletin gözünün içine baka baka diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi bağlamaz diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Peki bunu neye dayandırarak söylüyorlar? Elbette keyfiliğe ve yürürlükteki anayasaya aykırı olarak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çoğu zaman olduğu gibi yine bir defa daha Türkiye aleyhine karar verdi. Şimdi bazı saf diller, vay Türkiye aleyhinde olduğuna göre bu karara itiraz etmek doğrudur diye düşünebilirler. İyi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önce ve başka konularda Türkiye aleyhinde karar verdiğinde onları desteklemiş olmanızı nasıl izah edeceksiniz? Bir yerde haksızlık varsa, hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa ona karşı çıkmak doğru olandır. Bizdendir, bizimdir, bizim desteklediğimiz siyasetçidir, camiye gidiyor diye bir kişi ya da bir kurumun yanlışları desteklenebilir mi? Bizde de mahkemeler var. Bizim mahkemelerin verdiği kararlar doğrudur. Avrupa'daki mahkemeler bizi kıskanıyor. O sebeple aleyhimizde karar veriyor şeklinde düşünenler, geçmiş yıllarda bizim mahkemelerin mesela başörtüsü aleyhinde verdikleri kararlar hakkında ne düşünmelidirler? Bizim mahkemelerin verdiği kararlara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa'da hak arayanlar arasında Türkiye'yi şimdi idare edenler de yok muydu? O zaman doğru karar verdiğine inanılan Avrupa'daki mahkemeler şimdi yanlış karar mı vermiş oluyor? Bu kadar çelişki Türkiye için bile fazla değil mi? Konuyla ilgili haberde özetle şu bilgiler var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkum olan bir öğretmenin 2020 yılında açtığı bireysel davada Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıklamasına göre Strasbourg Mahkemesi'nde bu konuda 8500'e yakın başvuru yapıldı. Avukat Doğan Erkan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre bu kararın kesinlikle bağlayıcı olduğunu belirterek, bireysel başvurularda karar hakları ihlal edilen birey üzerinden verilmiş görünse de, kanunilik ve adil yargılanması hakkı ihlali tespitleri benzer davalarda emsal ve uygulanır olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi en üst mahkeme olarak kabul etmiş oluyoruz ve bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesi'nin bile üstünde kabul etmiş oluyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atarak ve Anayasa 90. maddeyi yürürlüğe sokarak. Fakat uygulamada kimi mahkemeler, siyasilerin de kapı açmasıyla sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin süren bir davada verdiği diğer ihlal kararlarını uygulamak zorunda değillermiş gibi niyetli bir yorum yaptılar. Türkiye hukuksuzlukla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yeri geldiğinde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayarak iyi bir yere gidemeyeceği her geçen gün biraz daha anlaşıldığı halde Türkiye idare edenlerin bu inadını nasıl yorumlamak lazım? Acaba bu idareciler Türkiye'ye ve milletimize kaybetmekten bezmediler mi? Hukuksuzluk ve adaletsizlik yetmedi mi?
İsfender Korkmaz, 29 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde bu kriz dip yapacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2003 ve sonraki yıllarda IMF programın sonuç verdi. Ancak bu sonuçta yabancı yatırım sermayesi girişi etkili oldu. Çünkü Türkiye'nin yumuşak karnı olan döviz sorunu sıcak para girişi nedeniyle çözülmüştü. Ama aynı nedenle TL değer kazandı ve ithalata bağımlı bir üretim yapısı oluştu. Bu yapının doğal sonucu olarak cari açık arttı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yatırım ve teknoloji ithalatı nedeniyle cari açık veriliyorsa bu açığın dış borçla finansmanı geçici olur. Çünkü ihracatta yüksek teknoloji payı artar ve cari açık biter. Ama Türkiye ithal girdiği ve ithal tüketim malı nedeniyle cari açık verdiği için bu açık son yıllarda sürdürülemez oldu. Başkanlık sistemi de güven sorunu yarattı ve yabancı yatırım sermayesi de kesilince krize dönüştü. Siyasi iktidarın ekonomi alanında bugüne kadar bir politika çizgisi olmadı. Zira anlaşılan odur ki, hükümetlerin üstlendiği siyasi misyon anlayışının temeli 1400 yıl öncesine dayanıyor. Bu anlamda faizin nas olduğu bir anlayışta orta ve uzun dönemli bir politika üretemezsiniz. Demokratik kurumları istişare kurulu olarak gören anlayışta da politika üretemezsiniz. Bunun içindir ki meclisin bütçe kontrolüne sınır getirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Politika Kurulu bugüne kadar dış finansman bulmada hiç etkili olmadı. Bunun için Hazine Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı bulundu. Ekonomi Politika Kurulu'nun bir istikrar programı önerisi olmadı. Yeni ekonomi yönetimi de bir istikrar programı yapmadı. Günübirlik kararlar alıyor. Oysa ki yarını görmeden yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmaz. Bu nedenledir ki güven sorunu oluştu ve yerli sermaye de artık yurt dışında yatırım yapıyor. Yine şok faiz düşüşü kur şoku yarattı. Bugün Merkez Bankası gösterge faizini %30'a çıkardı ve fakat hala enflasyonun çok altında reel faiz yok. Türkiye şartlarında reel faiz olmazsa TL'den kaçış ve dolarizasyon durmaz, krizden çıkış da olmaz.
Tahran Radyosu.
Akif Bekir 29 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde 50+1 şartından kurtulmak için mi hepsi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin yeni anayasa ısrarı neden? Yakın siyasi geçmişin gizemi henüz çözülemeyen sırlarından biri. Öne sürülen gerekçe ikna edici değil. Siviller 1982'den beri anayasayı 23 kez değiştirmiş. 96 maddesi tamamen veya kısmen yenilenmiş. 23 madde ise anayasadan çıkarılmış ama hala sivilleşememiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve Türkiye yüzyılının tek eksiği bir sivil anayasaymış. Her sorun halledilmiş, bir o kalmış. Darbe anayasasından aziz milleti kurtarıp yeni bir anayasayla Türkiye yüzyılını taçlandırmak artık boynumuzun borcuymuş. Size ne kadar inandırıcı bilmem fakat bana 80'lerin efsane mizah dergisi Gırgır'ın tanıtımını hatırlatıyor. Şöyleydi hani, geçim derdini, can sıkıntısını, aşk yarasını, karı koca kavgasını şipşak keser. Her derde devadır, Gırgır da Gırgır. Yeni anayasanın neredeyse baş ağrısına, diş ağrısına bile ilaç gibi geleceği söylenecek. Ne oldu da bu yeni anayasa merakı birden depreşti, esrarını koruyor. Tutukluluk yapıyor. Teklemeye başladı. Tek başlılık sistemi bize yaramadı diye önerilse hadi neyse. Yeni anayasayla tıkanıklığı aşma teklifinin bir anlamı var, gerçekçi görünüyor. Fakat emeklinin maaş zammı gelince yavaşlayan hızlı karar alma sisteminden kurtulmak için istenmiyor. Öyle bir vaat duyulmadı. Öyleyse emekliyi, çalışanı hayat pahalılığından kurtaramayacağına göre yeni anayasayla olsa olsa kim, hangi dertten kurtulmak isteniyor? Anketlere baktığınızda, sokağa kulak verdiğinizde milletin öncelikli sorunları arasında yeni anayasa yok, sıralamaya dahi girmiyor. Her derde deva olmayacağı, bazı dertlerin devasıyla alakasının bile bulunmadığı da ortada. Niye acilen öncelikle yeni bir anayasa yapmamız gerek? Acaba özel bir derde mi deva olacak? Bu sorunun şimdiye dek bulabildiğim akla en yatkın cevabı şu: yoksa Cumhurbaşkanı seçimlerinde 50+1 şartından kurtulmak için mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'taki ilk seçim turundan hemen önce çıktığı ortak yayında bundan yakınmıştı. Demişti ki 50+1'den vazgeçilebilir. Ben de bundan yanayım. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Bu adım karşılık bulursa anayasa değişikliği gerekiyor. Olmaması için hiçbir neden yok. Böyle bir adımın atılması taraftarıyım. O zaman seçim süreçleri çok daha rahat ve kolay olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrakû.
Vahdet Haftası Özel.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte programımızın 4. bölümünü dinleyelim.
İslam aleminin birlik ve dayanışmasının temel taşı rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından atıldı. Müslümanların Medine'ye hicreti üzerinden henüz 5 ay geçmeden Allah Resulü sahabeye şöyle buyurdu. Allah yolunda ikişer kişi birbirinizle kardeş olun. Böylece muhacir ve ensar olarak adlandırılan Mekke ve Medine Müslümanları ikişer ikişer kardeş oldular. Böylece İslami vahdet ve dayanışmanın ilk temel taşı Allah Resulü tarafından atıldı ve İslami yüce değerler kardeşlik ve vahdet cahiliyenin içi boş, anlamsız ve saçma değerlerinin yerine geçti.
Evet, İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinat ederek İslami toplumları ilahi sağlam ipe sarılmaya ve tefrikadan kaçınarak Allah Teala'ya kulluk gölgesinde tek ümmet olmaya davet etti. Müslümanlar da bu davetle birlik oldu. Kardeşlik bağları ile birleşen bu vahdetle beraber Müslüman toplumlar daha da güçlendi. Öyle ki düşmanlara karşı zaferler ve fetihler kazanmaya başladı. Allah Resulü bu bilinçli uygulaması ile Müslümanların vahdeti onlara izzet ve iktidar kazandırdığını gösterdi. Bu İslam ümmeti için daha büyük hedeflere ve daha önemli maslahatlara kavuşmak üzere ufak tefek ihtilafları bir kenara bırakmaları ve sevgi, şefkat ve samimiyet ekseninde derin vahdet ve dayanışma içinde yaşamaları bağlamında büyük bir dersti.
Rebiülevvel ayı rahmet ve nur peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veladet ayıdır ve vahdet haftası mutlu ayda yer almaktadır. İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, Sünni ve Şii rivayetlerde yer alan Hazretin doğum tarihleri arasında kalan günleri vahdet haftası olarak adlandırarak bu haftayı İslam ümmetinin gönül birlikteliği, kardeşliği ve vahdeti için bir fırsata çevirdi.
Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed muhacirler ve ensarı kardeşlik misakı yapmaya davet ederek Müslümanların arasında gönül birlikteliği ve kardeşlik ruhunu geliştirdiği gibi yüce ahlak ve eğitici davranışları ile Müslümanları cahilce sürtüşmelerden sakınmaya ve sabırlı davranıp aralarındaki vahdet temellerini güçlendirmeye ve önemsiz konuların onları vahdet gibi büyük bir ülküden uzaklaştırmasına müsaade etmemeye teşvik ediyor. Allah Resulü vahdet İslam ümmetine harikulade bir güç armağan edeceğini ve Müslümanları düşmanların en ağır fırtınalarına karşı sağlam bir set gibi koruyacağını çok iyi biliyordu.
مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح
Günümüzde İslam dünyası her zamankinden daha çok Allah Resulü'nün vahdet konusunda has tutumunu ve davranışını okumaya ve gerçekçi bir şekilde yorumlamaya muhtaçtır. Bugün Yemen milleti yıllardır yıkıcı bir savaşın ateşinde yanmakta ve hala Suudi Arabistan'ın düşmanlığından kurtulamadığı anlaşılmaktadır. Afganistan'da ise terör saldırıları ve Müslümanların toplu halde katliam haberleri artık sıradan haberler haline gelmiş ve mazlum Afgan halkının gözyaşlarına adeta hiçbir merhem bulunmamıştır. Irak ve Suriye'de tekfirci IŞİD terör örgütünün işlediği cinayetlerin yara izleri hala göze çarpmaya devam ediyor. Yanan ve yıkılan evler, perişan olan kadınlar, kızlar, yetim kalan çocuklar ve binlerce acı hepsi mezhep ve ideoloji temelinde itirafların ürünüdür.
Hal böyleyken acaba şimdi İslam dünyasının Allah Resulü'nün açık öğretilerine ve Kur'an-ı Kerim'in aydın ayetlerine geri dönme ve tefrika ve şiddetten el çekme zamanı gelmemiş midir? Bu şartlarda nasıl Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresinin 10. ayetinde Müslümanlar hangi ırktan ve kavimden olursa olsun birbiriyle kardeştir gibi açık ve net buyrukları göz ardı edilebilir? Acaba Müminun suresinin 52. ayetinde şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir, ben de sizin Rabbinizim, öyleyse benden sakının ayeti göz ardı edilebilir mi hiç? Evet, Kur'an-ı Kerim tüm Müslümanları gönül birlikteliği ve vahdete davet ediyor ve sevgi, kardeşlik ve dostluk İslam dinini benimsedikleri için Yüce Allah tarafından onlara sunulan nimetler olduğunu ve Müslümanlar bu nimetlerin ve kardeşliğin değerini bilmeleri ve sıkı sıkıya ilahi ipe sarılmaları gerektiğini vurguluyor.
Tahran Radyosu.
İslam düşmanları bu semavi din zuhur ettiği ilk günden itibaren Müslümanların arasında ihtilaf ve tefrika çıkarma peşinde olmuştur. Düşmanların en önemli sloganı "Tefrika yarat, yönetten ibarettir." İslam düşmanları ta baştan günümüze dek hile, şike, sahtekarlık, rüşvet, yalan vaatler ve özellikle İslam ümmeti arasında sahte ve şiddet yanlısı tarikatlar kurarak Müslümanların arasında tefrika ateşini alevlendirmek ve aralarında savaş çıkarmakla Şom hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Düşmanların arasında İngiltere her zaman Müslüman toplumları birbirine düşürmekte başı çekmiştir. Bundan başka şimdilerde küresel siyonizmde İslam karşıtı kim varsa düşünce odalarından toplanarak İslam dinine ve Müslümanları yok etmek için planlar yapıyorlar. Bu zümre İslam dinine darbe vurmak için tefrika çıkarmayı temel silahları olarak kullanıyor. Dolayısıyla Müslümanlar onlara karşı daha duyarlı ve daha basiretli olmaları gerekiyor.
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Kuşkusuz Müslüman alimler ve düşünürler Müslümanların arasında vahdetin kurulması ve hakiki düşmanların tanıtılmasında oldukça etkili rol ifa eder. Müslüman alimlerin İslam dünyasının vahdetinde rolü çok önemli ve kader belirleyicidir. Öyle ki İslami toplumların aydın bir geleceğe doğru ilerlemesine ve insani değerler açısından yücelmesine vesile olabilir. İslam alimleri Allah Resulü gibi söz ve amelleriyle vahdetin en iyi öncüleri olabilir. İslam alimleri Müslümanları düşmanları tanımaya ve bilinçlenmeye ve basiretlerini geliştirmeye davet ederek bu bağlamda önemli rol ifade edebilir.
İslam dünyasının vahdetini her zaman en önemli meselelerden biri olduğunu vurgulayan İslami Kalabı rehberi, Müslümanlara birbirinin inancına saygı göstermeyi ve diğer mezheplerin inancına hakaret etmekten şiddetle sakınmaya davet ediyor. Ayetullah Hamene'yi İslam dünyasının temel ihtiyacı vahdet olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İslam dünyası bugün İslam ümmetinin düşmanı olan cepheyi tanımaya ihtiyacı vardır. Düşmanlarımızı tanımalıyız, dostlarımızı tanımalıyız. Bazen bazı Müslümanların kendi dostlarına darbe vurmak için, kendi kardeşlerine darbe vurmak için kendi düşmanlarıyla birlik olduğuna şahit oluyoruz. Bu durum İslam ümmetini olumsuz etkiliyor, zayıf kılıyor. Bu durum basiretsizlikten kaynaklanıyor. Bugün İslam dünyası bu basirete ihtiyacı vardır. Bu düşünceye ve bu tedbire ihtiyacı vardır. İslam dünyasının önemli ihtiyacı vahdettir.
Sallallahu aleyk ya Muhammed ya Habiballah.
Ya aşikal Mustafa,
ebşir bina ilil muna, kad lezzeke susata, ve tabe ve
maalesef hem Şii ve hem Sünni mezheplerinde bazı ulema ve düşünürler yaptıkları konuşmalarıyla fitne ve ihtilaf ateşini daha da körüklüyor ve bilerek veya bilmeyerek İslam peygamberinin isteği ve Kur'an-ı Kerim'in vahdete vurgu yapan ayetlerinin aksine hareket ediyor ve sonuçta İslam ümmetine en kötü zulümleri reva görmüş oluyor. Kuşkusuz İslam ümmetinde tefrika, kin ve nefret kokan hiçbir söz İslam peygamberinin sünnetiyle bağdaşmaz ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kelamına aykırıdır.
Rahmet peygamberi tüm Müslümanların kardeş ilan ederek onlara hangi çağda olursa olsun ortak kitap, ortak kıble, tek bir Kabe ve son ilahi peygamber ekseninde büyük vahdet kurmayı ve İslami izzet ve ihtişamı sergilemelerini öğretti. Gerçi bugün sevgili Peygamber Efendimiz aramızda değil ama sünneti ve siyeri ve değerli vaatleri hala aramızdadır. Ve kim hayatını o Hazretin kriterlerine uygun düzenleyecek olursa hiç kuşkusuz tefrika ve itilaf değil, vahdet habercisi olacağı kesindir.
Evet, Vahdet Haftası Müslümanların Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberinin kıymetli siyeri ekseninde birlik ve dayanışmalarını takviye etmek için değerli bir fırsattır. Kuşkusuz Allah Resulü'nün iyi düşüncesi, güzel ahlakı, adalete dayalı hükümleri, hak sözü İslam ümmeti arasında ihya olursa bu ümmet hiçbir zaman ihtilaflara sürüklenmez ve düşmanlar da tefrikacı emellerine ulaşmaz.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 4. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish.ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Muhterem dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve Vahdet Haftası'nı kutlama mesajlarınız bizleri çok sevindirdi. İslam dünyasının Vahdet Haftası'nı kutlayarak bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
Murat Ateş isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları paylaşıyor. Hiçbir Müslümanın Allah, Kur'an, Peygamber, Şeriat, Mukaddesat düşmanı bir zalime sevmeyi hakkı yoktur. Hatasını bilmek, ondan dönmek, onu telafi etmeye çalışmak büyük bir erdemdir. Aksi ise büyük erdemsizliktir. Ehl-i Beytli üstad ve hocalardan ders almadıkça ilim öğrenemez. Alim olamazsın. Hocasız alim olmak mümkün olsaydı mektep ve medreselere lüzum kalmazdı. Devamlı olarak gerekenden ve haddinden fazla yiyen, tıkanan, insanların aklının büyük kısmı işkembesine iner. Müslümanın üç büyük bayramı vardır. Birincisi, ömrünün ölümüne iman ile bitişmesi, ahireti hüsn-i hatimi ile gitmesi. İkincisi, Allah'ın fazlı, keremi, lütfu, inayetiyle cennete korunması. Üçüncüsü ise cennette cemalullahı görmekle şeriflenmesi.
Aslında Murat, kardeşimiz Murat Ateş Bey çok güzel konulara değinmiş. Yani bugüne kadar bir Müslümanın böyle üç büyük bir bayramı olduğunu düşünen herhalde çok az insan olmuştur. Müsaade ederseniz mektubunun devamını ben okuyayım.
Evet, çok güzel mektuptu.
Murat Ateş şöyle devam ediyor. Sahiplerin başına bir felaket gelen köpekler bile vefa gösteriyor. Ezilen, öldürülen, yurtlarından sürülen, tecavüze uğrayan, aç ve sefil kalan, mazlum ve mağdur Müslümanların halini kederlenmeyen vefasızların Müslümanlığı iğretidir. Bir toplumdaki iyiler, içlerindeki kötüleri engellemezlerse hepsi birden genel bir musibete maruz kalır, helak olurlar. Gerçekten de böyledir. Yani İslam dünyasında, insanlık dünyasında ve özellikle İslam dünyasında insanların birbirine yardımlaşması büyük bir önem taşıyor. Yani hatta öyle ki bir vecizde Müslümanı komşusu aç yatan Müslüman değildir deniliyor. Evet. Yani Müslüman komşuya bile bu kadar önem verilen bir dinde bir Müslüman etrafındaki olaylara nasıl kayıtsız kalabilir? Nasıl insanların ihtiyaçlarını görmeyebilir, onlara yardım eli uzatmayabilir?
Yani dünyada zaten işte İslam İslam'ın bu Kur'an aslında Müslümanlar arasında vahdetin oluşmasını sağlıyor. Yani bu bir
sağlamaya çalışıyor, evet.
Ama yani maalesef
sağlaması gereken biziz aslında.
Bu bağlantı ve bu birlik işte bir takım düşmanlar tarafından zedelenmeye çalışılıyor.
Maalesef, evet. Ona dikkat etmek gerekiyor ve onlara izin vermememiz gerekiyor.
Evet.
Murat Bey çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Necati Duru isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizim ile paylaşıyor. Kanıksanmışlık insanın başının belasıdır. Görünmeyen tehlike içinde bulunduğu süreçte artık yadırganmayan, alışılan ve benimsenen bir yaşama tarzı. İnsanlığın modernizm tuzağında tüketim sarmalı içinde kendisini yitirince hiçbir şeyin farkına varılamıyor. küresel sarmayı insandı, ilkelerine kadar emer. Bu edilgen olanları güçsüzleştirirken düşünmesini alan bırakmaz. Günümüz insanlığın, özelde de Müslümanların içinde bulunduğu durum vahimdir. İnsanlığın haklarını araması, sahiplenmesi, özgürleşmesi böylesi bir durumda beklenemez. Kabullenmişlik ve kanıksanmışlık insanlığı dondurur hale getirmiştir. Bir millet sabahtan akşama kadar birbirleriyle boğuşup çekişirken emperyalizm çarkı işliyor, modernizmin silahlarıyla birbirine vuruyor, yıpratıyor ve tüketiyor. Modern Türkiye insanının içine düştüğü en büyük tuzak. İdeolojiler, karşıtlıklar sadece onların tetikçiliğini yapmaya yarıyor. Spor üzerinde yürütülen kampanyalar Batı düşüncesinin ve modernizmin sadece bir aracı. Taraflar da bu oyunun kurbanı oluyor. Sosyal medya, yazılı basılı medyanın yerini alınca önü alınamaz kampanyalara dönüştü. Sağlıklı bir düşünüşten yoksun oluş nefret ve öfkeyi, milletin bölünüş ve parçalanışını hızlandırdı. Buluşabilecek ortaklıklar yok ediliyor. Tahammül sınırları da kalmıyor.
Çok doğru diyor Necati Bey.
Evet.
Kusura bakmayın kestim ben. Çünkü hem Necati Bey'in mektubu biraz uzun hem de çok güzel konulara değiniyor. İzin verirseniz ben devam edeyim.
Yani aslında ben diyorum ki bu materyalist dünyası işte gerçekten maneviyatı ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Tabii ki. Tabii ki. Hedef o zaten. Necati Bey'in mektubunun devamında güzel bir konuya değiniyor. İzin verirseniz ona bir değineyim ben. Necati Bey şöyle devam ediyor. Müslümanlar bu kampanyalar içinde yer alırken sonuçlarının nereye varacağının farkına bile varamıyor. Yakın zamanda emperyalizmin dayattığı bir iklim kanunu sorunu var. Taraf olmanın getirdiği asıl sorun bu büyük soruna karşı direnemeyiş. Çünkü emperyalizm güdümünde olan bir yönetim olunca dayatmaları kabul edince, bağlıları da hiçbir tepki vermeden, karşı koymadan teslim oluyor. Bu milletin ekmeğiyle oynanıyor. Tütün kotası, pamuk, şeker pancarı, afyon kotaları birer dayatmadır. Bunlar kabullenildi. Bir tarım ülkesi olan Türkiye çoraklaştı. Küresel sermayenin şekerini, sigarasını ve sağlık gereçlerini tüketiyor. Artık ülkemizde doğru dürüst bir üretim alanı yok. Bir dönem tavuklar kuş gribi nedeniyle imha edildi. O gün bugündür tavuk besleme, yumurta üretimi sadece sermayeye bırakıldı. Köylerde ve kasabalarda insanlar artık tavuk beslemiyor. Her tarafa açılan marketlerden bu gereksinimlerini karşılıyor. Günlük tüketimlerini artık yerine getiremiyor. Bu işte değinmek istediğim Necati Bey'in mektubu basit bir örnekle anlatıyor olayı. Köylerde tavuk besleniyordu, tavukçuluk
evet,
vardı.
Evet.
Artık yok. Neden? Çünkü
tüketim masrafı işte, tüketimin
evet,
işte.
Emperyalizm ve kapitalizm düzeni ve her şey kendi kontrolünün altına almak istiyor. Ne yapıyor? Küçük esnafı bitiriyor, büyük marketler, zincirleme marketleri açıyor ve insanları o tüketime mahkum ediyor. Üretime i̇şte, değil.
İnsan yani hemen sömürülüyor işte.
Evet,
herkes
evet, aynen. İnsanlar artık üretmiyor, sadece tüketiyor.
Tüketici bir
maalesef
şey, hale döndük.
Evet. Maalesef, evet. Necati Bey çok çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.pasyonu.ir olan internet sitemizde İran ve İran'la dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@devliyes.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon veya fax olarak da kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 nolu telefax numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımızda posta kutusu 19395-67 67 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsü'de yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda akıllı cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Sertab Ergen, Hande Duman ve Hakan Sezer isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@tabliyes.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Vahdet Haftasını tekrar kutlayarak sizleri Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, BRICS grubu arasında BRICS Pay sisteminin SWIFT'in yerini aldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı, dünya Müslümanlarına ve İslam ülkelerindeki mevkitaşlarına Vahdet Haftası tebrik mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kadın işlerinden sorumlu yardımcısı, İranlı kadınların dünyaya üçüncü bir kadın modelini tanıttığını söyledi. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, ileri nanoteknolojik ilaçların üretimi alanında birçok başarıya imza attıklarını söyledi. İran, komşu ve Afrika ülkelerine her yıl yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kozmetik, hijyen ve deterjan ürünü ihraç ediyor. İran Gümrük Genel Başkanı Hicri Şimsi 1402 yılının ilk 6 ayında ülkenin dış ticaretinin 54 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. İran Şerif Teknik Üniversitesi Times Higher Education Enstitüsü tarafından dünya üniversiteleri sıralamasında İran'ın en iyi üniversitesi olarak seçildi. Cumartesi günü farklı ülkelerden şairler Tahran'ın kitap evinde Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi gününü anma münasebetiyle yazdıkları şiirleri okudular. Irak Şiiler Koordinasyon Komitesi liderlerinden biri, Irak sınır şeridinde kapatılan bölücü teröristlerin yuvasının sayısının 20'ye ulaştığını, bunların silahlandırılması sürecinin devam ettiğini açıkladı. Irak Koordinasyon Çerçevesi'nin üst düzey üyesi, Türkiye'nin geçen Eylül ayında Irak topraklarına 27 kez bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Pek çok yerine getirilmeyen vaadin ardından Türkiye bir kez daha Ukrayna'da insansız hava aracı üretme vaadinde bulundu. Ve İbranice yayın yapan kaynaklar işgal altındaki Kudüs'te bir yerleşimcinin bıçakla yaralandığını bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.